Merhaba, ben Zuhat.
Selam, ben de Olcan.
Her hafta yeni bir konuya Bum Yani dediğimiz podcast'imize hoş geldiniz.
Buyurunuz. Selamlar herkese. Bugün başka da gördüğünüz üzere bir konumuz var. Bize hep dediniz ki bu konuları bir de psikologla konuşun. Bazen biz kendi aramızda da çok konuştuk Zuhat'la. Hı hı. Çünkü kafamızın karışık olduğu çok konu var. Ya da sormak istediğimiz çok şey var. Ve çok güzel denk geldi. Geçen bölüm...
Kendi psikologlarımız dışında psikologla.
Aynen ama onlara bunu hiç soramıyorsun böyle.
Onlarla daha farklı bir profesyonel bir ilişkimiz var.
Geçen bölümde içimizdeki çocuk konuşmuştuk. Hı hı. Yani zaten şu an bugün konumuz olan Doktor Şeniz Ünal'ı, klinik psikolog Şeniz Ünal'ı. Zaten içimizdeki insanlar kitabından görmüştük. Kitabı da görmüştük. Merve'nin podcastinde de görmüştük. Ortamda satılacak bilgide. Hı hı. Sonra çok güzel denk geldi. Dedik ki konuk olur musunuz ve biz de size aklınızdaki soruları soralım. Hoş geldiniz.
Şeniz Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
Ne demek? Direkt konuya girelim o zaman. Ya o kadar bence da çok de. Aslında konuşacak şey var ki. Yani şimdi biz de bir yerde psikoloji alanında bir podcast yapıyoruz. Hep böyle bu konular üzerinde konuşuyoruz. Böyle yeni bir dünyanın içine girdik yani. Özellikle bizim ülkemizde psikolojiye dair artan bir ilgi, sosyal medya, sonra diziler, filmler derken insanlar daha fazla terapiye gitmeye başladı. Yani giderek bu alan popülerlik kazanmaya başladı ama bir yandan da çok da karmaşık her şey. Çok bildiğimiz bir konu da değil. Hani biz de böyle ileri geri konuşuyoruz aslında hiçbir bu konuda unvanımız, eğitimimiz olmamasına rağmen. Çünkü özgürüz yani konuşabiliyoruz ve insanlar dinliyor. Böyle bir dünya. O yüzden biraz Şeniz Hanım'ın bugün fikirlerine danışıp güzel bence şeyler alacağız, cevaplar alacağız diye düşünüyorum.
İlk taşı atıyorum.
Hadi.
Buyurun bekliyorum.
Şeniz Hanım sizce herkes terapi almalı mı?
Hayır. Şöyle, herkesin terapi almasına gerek yok. Ancak herkesin temel bir psikoloji, felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi bilimlerin temel bilgilerine sahip olması gerekiyor. Yani insan nedir, nasıl çalışır, mekanizma nedir, duygular nedir, davranış nereden çıkıyor vesaire gibi konulara temel bilgilerine sahip olmamız gerekiyor, değil mi? Mesela araba kullanacağız, bir kursa gidiyoruz, mecbur bir kursa gidiyoruz, pratik yapıyoruz ve sınava giriyoruz. Çocuk sahibi oluyorsunuz, bu işi bir öğreniyorsunuz ne oluyor ne bitiyor diye. Ama sanki doğduk, büyüdük, konuşuyoruz ve biz insan olduk, iletişen insan olduk zannediyoruz. Hı-hı. Halbuki bu işin de bir matematiği var, bir kurallar silsilesi var. Bunları bilsek çok şahane olurdu. Benim de kendimle ilgili en özendiğim şeylerden bir tanesidir. Yani keşke ergenlik zamanımda bu internet olsaydı, bu kadar bilgi ve yayınlar olsaydı. O zaman yaptığım hataları yapmazdım. Ve belki hayat bambaşka olurdu şu an diye düşünüyorum. Çünkü terapiye gelenlerin çoğu ağır psikotik ya da klinik vakalar dışında aslında çoğu bilgi edinmeye de geliyor. Yani burada bana bu söyledi, ben nasıl cevap vereyim mesela?
Peki ben de onu soracaktım bu arada, siz de oraya getirdiniz. Herkes terapi almalı mı? Gerek yok dediniz. Yani herkes almak zorunda, gerekliliği yok gibi. Hı-hı. Ama alan kişi faydasını görür diye bir genel kanıya varabilir miyiz? Yani hani terapi alan herkes eğer doğru kişiden alıyorsa bir şekilde hayatına pozitif katkısı olacaktır mutlaka diyebilir miyiz? Yoksa bazı şeyler hiç açılmamalı mı acaba?
Hayır. Onu şöyle... Ben insan odaklı felsefeyi benimsiyorum. Hmm. Hani ya altta kullandığım bütün tekniklerin dışında bu ne demek? Bu insana güven demek. Yani insanın sistemine, bilincine, bilinçaltına güvenmek demek aslında. Bu ne demek? Kişi kendini istediği ve istediği derinlikte açar. İstediği kadar ve istediği derinlikte açar. Ve bu konuda aslında o sisteme güveniyoruz. Ne oluyor? Bir sıkıntı yaşıyor. Nerede ne bulacağını bilmiyor ve hani matematiği öğrenmek için matematik hocasına gitmek gibi. Hı-hı. Aynı şekilde yaşam becerileri, yaşam dersleri diyebiliriz ya da türlü türlü isimler takılıyor, gidiyor. Ve o noktada mesela direkt basit bir örnek verebilirim. Sokakta bir adam ona çarptı ve çok sinirlendi. Adama bağırdı, çağırdı ve geliyor diyor ki ya bir adam bana çarptı. Ben ona çok büyük tepki verdim diyor. Peki ne oluyor burada? İşte gidiyorsunuz. Sen geçmişte böyle bir şeyi nerede yaşadın? İşte şurada yaşadım, işte bilmem ne falan gibi bir yere gidebilir. Ya da çok daha basit bir şey de olabilir. Ya bana çarptı, işte şudur budur da diyebilir. Yani orada biraz danışanın rehberliğiyle de gidiyoruz. Yani neye ne kadar girmek istiyor, istemiyor. Ya da benim bazen etiket de bilmiyor. Hani yurt dışında etiket diye bir kelime var. Görgü kuralları, eskilerin adab-ı muaşeret dedikleri. Şimdi bu dersler yok artık okullarda maalesef, değil mi? Yani birisi sana cevap verdiğinde hemen dürtüsel olarak cevap verme. Bize anlatırlardı. Ben Fransız Lisesi mezunuyum. Daha küçücükken bir deyim öğretmişlerdi. Cevap vermeden önce dilini ağzının içinde 5 defa döndür diye. Bunu bize hocalarımız küçücük yaşta söylerlerdi. Bu ne anlama geliyor? Aslında bir nevi duygu regülasyonu dediğimiz şeyi öğretiyorlar küçük çocuklara. Bir sus, bir sindir, bir bak bakalım ne oluyor, ne bitiyor diye. Ama bu hızlılık, dürtüsellik, anında cevap yapıştırma, karşılık verme isteği, kültürü hakim oldukça o zaman da tabii kazalar çok yaşıyoruz. İş hayatında, ev hayatında. O zaman ne oluyor? Ben bunları nasıl halledeceğim diye en güvenli liman olarak terapistlere geliyorlar. Çünkü bazı insanlar, işin tam eğitimini almayan insanlar bazen zarar da verebiliyor söyledikleri bir kelimeyle. Burada biraz teknik bir bilgi de verebilirim. Siz bir şeye odaklandığınız zaman beyin frekansınız bir tık düşüyor. Beta'dan alfa frekansına düşüyorsunuz. Bu ne demek? Hafif hipnotik bir durum demek. Ben böyle birisini çok ilgiyle dinlediğim zaman, bu benim idolüm olabilir, çok önem verdiğim birisi olabilir, çok dikkatimi ona odakladığım zaman daha farklı bir alıcı konumda oluyorum.
Daha telkine açık.
Telkine açık. Dolayısıyla geçen gün bir danışanım geldi mesela. Seneler evvel bir yere gitmiş ve orada ona birisi, bu kişisel gelişim yapanlardan bir tanesi, ya sende biraz kibir mi var acaba demiş. Ve bu 20 senedir onun peşinde bu kelime. 20 senedir ben kibirli miyim, ben kibirli miyim, ben değil miyim? Bana sordu, ben dedim ki kibirli olup olmadığınızı bilmiyorum ama alıngan ve takıntılı olduğunuzu söyleyebilirim dedim.
Bir hani... yılda bununla uğraşıyorum.
Gördün mü arttırıyor.
Ya 20 senedir bu kelimeyi düşünüyorsa hani bu net.
ya aslında biraz dışarıda da konuştuk. Siz farklı bir bakış açısı getirdiniz orada. Yani iki boyutu var. Şimdi bir dönemsel olarak aslında bir artan bir psikoloji furyası var. Bir de hani ben biraz daha evrensel diyordum. Siz biraz daha Türkiye'ye özgü dediniz aslında. Yurt dışında uzun süredir popüler. Ama galiba biraz sosyal medyanın etkisiyle o mental sağlık farkındalığı daha genele yayılmaya başladı orada da. Yani bunu ne tetikledi sizce? Yani niye bu kadar böyle akıl sağlığımızla kafayı bozup akıl sağlığımızı yitirme noktasına geldik birçoğumuz? Hani çok şeyleri geçiyorum. Evet, işte pandemi yaşadık, ekonomik çöküş yaşadık, toplumsal çok sert olaylar yaşandı. Bunlar tabii ki çok bariz şeyler. Ama bunların dışında da bir şey olmuş olması gerekiyor galiba. Yani sanki bunlar olmasa da, bu kadar olmasa bile yine bu terapilerin, psikologların, ya bu psikoloji furyasının yine artışa geçtiği, yükselişe geçtiği bir çağa gelecektik gibi hissediyorum.
Bu konuda aslında psikolojiyle alakalı değil, başka açılardan da cevap verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bir de çok pardon, şeyi de ekleyeyim. Hani bunu özellikle size sormak istiyorum. Çünkü hani sektörün içinde de uzun yıllardır olan birisiniz yani.
Evet, evet. Şu açıdan cevap verebilirim. Birincisi sosyokültürel değişimler. Öncelikle Türkiye'nin kanayan yarası psikoloji kontenjanlarının artması bölümlerde. Şu an 12.500 kontenjan var her sene. Biraz çok yeterli olmayan bir akademik kadro ve onun dışında da bu üniversite mezunu olma furyası diyeyim. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da böyle bir şey yok. Meslek lisesine de yönlendiriyorlar insanı. Herkes beyaz yakalı olmak zorunda değil. Ama Türkiye'de bir mavi yakalılıktan kaçış da var baktığımızda. Kimse fiziksel olarak iş yapmak istemiyor artık. Herkes masa başında daha bilişsel fonksiyonlarını kullanarak işler yapmak istiyor. Bir, bence böyle bir trend var. İkincisi, dediğim gibi psikoloji kontenjanının çokluğu, her sene nereden baksanız, elenenleri de düşünseniz en az bir 7-8 bin yeni insan çıkıyor ortaya. Ve bunların çoğu psikoloji lisans mezunu. Yani aslında psikoterapist de diyemeyiz onlara. Çünkü bir ekolde kendileri pişmeden, süpervizyon almadan, hani bu işe girmek de doğru değil. Onun dışında baktığınızda yine burada biraz teknolojinin de gücü. Özellikle bence yapay zekanın. Çünkü sosyal medyada neye tıklarsanız onu daha çok karşınıza getiriyor değil mi? Yani o da size herkes bununla ilgileniyor gibi görünüyor. Ama bir marangozluğa basın. Bu sefer de herkes evde tahta boyuyor gibi düşünüyorsunuz.
Hatta oradan bir çıkarım yapıp size bambaşka bir boşluğunuzu bulup onu da sunuyor. Yani siz hiç psikolojiyle ilgili bir şeye bakmasanız da o sizin öyle bir ihtiyacınız olduğunu keşfedebiliyor.
Evet, korkutucu bir şey bence bu ve sonsuz bir kuyu bu. Yani saatlerinizi geçiriyorsunuz. Burada da ne oluyor? Bağımlılık, işte beyindeki dopamin ihtiyacı, kendini kaybetme, oyalama, günlük sıkıntılardan uzaklaşma ihtiyacı. Bir de artan nüfus da var. Türkiye'de özellikle genç nüfus. Akıllıyız. Ancak böyle biraz sıkışmış durumda hissediyoruz son zamanlarda. Bence bunların hepsi topyekün ve daha iyi olmak istiyoruz. Yani eskiden Maslow'un hiyerarşisini bilirsiniz, ihtiyaçlar piramidini. Eskiden daha alt sıralardaydık. Hani barınma, yemek, güvenlik. İşte bir işe girdin, 30 sene çalış, memuriyet o yüzden zaten çok cazipti baktığında, garanticilik vardı. Ama bu değişen yeni dünyada insanlar daha fazla adrenalin istiyor, macera istiyor, değişiklik istiyor.
Bir de tekrar piramide evet. Üçüncü basamağından bire geri düştük. Yani biz bir önceki gün onu konuştuk
ekonomik olarak.
Öyle mi?
Yani öyle yani, en azından bizim yaş grubumuzdaki gençler diyeyim, yeni evet. Mezun ve sonrası 30'lar diyeyim.
Evet.
Yani artık ilk iki basamağı atlayıp 3'e geçtiğimizi düşünürken şu an tekrardan evimiz nerede kalacağımızı düşünmeye başladık.
Çok bir yandan 3 de arka planda çalışıyor. Hala evet, onu da
aslında orada olduğumuzu iddia ediyoruz ama ev sahibimiz evden çıkarsa birçoğumuz yeni eve çıkamıyoruz.
Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Bence bu da bir ekstra sıkışmışlık yaratıyor. Eskiden cahilken, hani çift tırnak arasında söylüyorum, bu konuları bilmezken, hani eskiler derler ya, eskiden ergenlik mi varmış? Annen basarım şimdi terliği, yürü ne iş yapıyorsan yap derlermiş. Biz orada devam ederdik. Öyle bir konsept yoktu baktığınızda. Şimdi hem bilgiler var ama toplum buna henüz tam %100 ayak uydurmuş değil. Ekonomik olarak hiç uydurmuş değiliz maalesef. Yani şu an ülkemizin de içinden geçtiği sıkıntılı dönem bunu da katmerleştiriyor. Ve bence çok zor bir dönemdeyiz. Özellikle gençler için. Açıkçası şükrediyorum. Yani şimdiki yaşlarda bilgi edinme açısından hayıflanıyorum. Ama hayata başlama, hayatını şekillendirme açısından da birazcık şükrediyorum. Çünkü bazen çok seçenek de insanları mutsuzluğa götürüyor, biliyor musunuz? Bazen az seçenek daha bir kabullenmişlikle daha bir odaklanma sağlıyor. Şimdi televizyonda ne seyredeyim derken hiçbir şeyi iyi seyredemez hale geliyorsunuz. Eskiden TRT'de bir tane vardı, oturup hepimiz onu seyrederdik. Evet, belki de odaklı ve daha üretkendik. Yani bu üretkenliği de kısıtlıyor maalesef. Fazla seçenek.
Siz konuşurken ben kendimle ilgili şöyle bir çıkarım yaptım. Yani genel olarak, hatta bizim yaş grubu için de geçerlidir diye tahmin ediyorum. Yani aslında dediğiniz gibi işte o bilgisinin hayıflandığınız, hani çok fazla bilgiye erişme sayesinde, bir de yani biraz daha farklı da büyütülük, daha hırslı büyütülük, belki biraz televizyonda gördüklerimizin, dizilerde izlediklerimizin de etkisi oldu üzerimizde. Hani çok hırslıyız. Mesela ben kendi adıma işte çok büyük hırslarım var. Yani çok büyük hedeflerim var bundan 5 yıl sonrası için, 10 yıl sonrası için. İşte film çekmek istiyorum. Belki yurt dışında iş yapmak istiyorum, işte acaba bir festivale katılır mıyım gibi büyük hayallerim var ve standartlarımı hep yüksekte tutmaya çalışıyorum. Kendimle ilgili çok büyük farkındalıklarım var, işte değiştirmem gereken, aşmam gereken şeylerle ilgili. Ama imkanlarım da çok kısıtlı, oyun alanım çok kısıtlı, yani şartlarım param olsa bile kısıtlı, ki çok param da yok açıkçası, hani veya paramın geleceğine dair çok büyük bir güvenim de yok. Bu da yani böyle çok korkunç bir sıkışmışlık yaratıyor evet. İnsan içinde. Hani kendimi aşmam lazım, büyük bir başarıya imza atmam lazım. Bu hayattan işte bir imzamı atıp kalıcı olmam lazım ama nasıl yani? Hani günlük hayatta çok fazla, yani bir yandan da şunu düşünüyorum yani. Ya evet yani Olcan'ın dediği gibi, hani evden çıkarsalar şu anda ne yapacağım? Yani çok basit, en basit dertlerini de aşamayan biri olarak. Hani çok temel endişelerimle beraber çok büyük şeyleri de hayal etmekten vazgeçmiyoruz gibi. Ya da o başarmazsak sanki bir şeyler hep eksik kalacak korkusuyla hayatımız geçiyor gibi.
Çok temel duygulardan bahsediyorsunuz aslında. Kaygıdan bahsediyorsunuz. Ve kaygı bizim doğuştan gelen temel duygularımızdan bir tanesi.
Ben Şeniz Hanım karşısında döküleceğiz diye başladım.
Peçete isteyeyim mi ortamıza bir tane?
Kesin bir kutu peçete lazım. Kaygı en temel duygularımızdan bir tanesi ve bunun bir spektrumu var baktığınızda. Kaygısız olursak gamsız oluyoruz, eskilerin deyimiyle. Ve sorumluluk sahibi olamıyoruz. Kaygı bize sorumluluk getiriyor. Böyle bir avantajı var. Yapmak istediğimiz hedeflerin iyi olması konusunda bize biraz yön gösteriyor. Hani artılarından ya da aydınlık taraflarından baktığımızda, spektrumun daha aşağı ve ortalarındansa iyi iş çıkarmamızı sağlıyor, araştırmamızı sağlıyor. Bu kaygı mesela mesleki olarak bende de var. Sürekli eğitim alıyorum. Hani bu yaşta ve bu deneyimde bile ay bir hoca ne yapmış, yetersizlik duygusunu besliyor. Birazcık yetersizlik duygusu da güzel baktığınızda. Çünkü o da beni daha iyi olmaya, daha yeniyi araştırmaya itiyor. Ama spektrumun üst noktalara geldiğimiz zaman, yani kaygımız hele geçmişten gelen bir şeylerle de fazla beslendiği zaman, bu sefer de paralize oluyoruz. Hatta çok meşhur bir laf var. Analizden paralize olma gibi, İngilizce'de bilirsiniz. O zaman da donup kalıyoruz, hiç harekete geçemiyoruz. İşte bu noktada biraz terapötik destek önemli. Ama kaygıyı da sıfırlamak istemiyoruz. Sıfırlayamayız zaten. Çünkü bu sizin itici gücünüz. Sadece şunu duydum. Bence çok şanslısınız bir taraftan. Çünkü bir hedefiniz var. Evet, zorlayıcı bir hedef. Yol dikenlerle ve büyük taşlarla dolu. Ama maalesef günümüzde çoğu gencin hedefi yok. Tutunacak dalı yok. Bu o kadar önemli bir şey ki. İşte bu da mesela şükredilmesi gereken şeylerden bir tanesi. O hedef ve evet, tutkuya evet. da sahip olmak.
Yok, ben onu bizim adımıza çok şey yapıyorum yani. Ya beraber vakit geçirdiğimiz için daha çok, bir de ikimiz de kısmen hani bir yolumuz, hedefimiz olduğu için çok atlıyoruz, ama birçok insanın yok gerçekten yani o. Hani ileri hakkında düşünce çok böyle bir karanlık bir boşluk yani, o çok korkutucu.
Evet ve bence sizin bu ortaklığınız çok kıymetli. Hani sizin yayınlarınızı da dinlediğimde duyuyorum. Çünkü şu an insanlar biraz o yüzden de terapiye ihtiyaç duyuyor. Paylaşacak yani. İnsanları yok, destek mekanizmaları yok ve... Arada da konuşmuştuk hatırlarsınız. Eskiden altın günleri vardı. Erkekler kahveye giderlerdi. Bir cami çıkışı sohbet edilirdi. Böyle bir topluluklar vardı ve iç dökülürdü, içler dökülürdü ve tekrar hayatları geri dönülürdü. Şimdi yine bu ekonomik olarak zor, daha kalabalığız ama aslında daha yalnızız baktığınızda. Bu da insanları biraz destek ve iç dökme için de terapiye gitmeleri gerektiğini düşündürüyor. Halbuki yakında aynı kafada 2-3 tane arkadaşın olsa bu şahane bir şey olur. Çünkü baktığınızda haftada bir gün 45-50 dakika ya da bir saatlik bir terapötik süreçle neyi ne kadar gidebilirsin? Yani kişisel gelişimini ne kadar yapabilirsin? Orada düğümleri çözmek için onu kullanmak lazım. Ve bu açıdan baktığımızda da terapiyi bir ruhsal tedavi, duygusal tedavi açısıyla bakıp değerlendirmek lazım. Diğer konular, ben yalnızlığımı paylaşıyorum, kendimi geliştiriyorum, bilgi ediniyorum'a geliyor aslında.
Evet, şeyi de konuşmuştuk bu arada, o da çok büyük bir problem galiba. Yani bir sürü yeni dal var ve her birinde de aslında, özellikle Türkiye'de dediniz siz, yurt dışında böyle değil dediniz. Yani bir şeye insanlar işte yogaya başlıyorlar, bir arayıştalar ve zaten kariyerle de ilgili bir arayışta olduğu için, işinden de mutsuz olduğu için, aa ben yoga eğitmeni olayım deyip hop işte bir eğitim alıyor, sertifika alıyor ve 6 ay 1 yıl içerisinde, yani 6 ay 1 yıl önce tanıştığı bir konunun eğitimini verecek sözde yetkinliğe sahip oluyor. Öyle olunca da aslında bir enflasyon oluyor yani. Hem de şey bir enflasyon. Biraz donanımsız insanların da çıktığı bir enflasyon. Sonra hepsi çıkıp işte sosyal medyada kendince yoga ile ilgili bir şeyler söylüyorlar. Ya da işte artık alanı neyse onunla ilgili bir şey söylüyorlar. Ciddi bir aslında kalabalık da var yani.
O bence esas büyük tehlike. Çünkü yurt dışında bir eğitim aldığınız zaman kontenjan denen bir şey vardır. Eskiden Türkiye'de de vardı. Hı hı. Yani ben mesela şimdi Nisan sonunda tekrar bir eğitmen eğitimine katılacağım. Bir hoca değişik bir teknik geliştirmiş, merak ediyorum. Direkt bana dediler ki 30 kişi kontenjan var. İşte 3 kişilik yer var. Yerini ayırtmak istiyorsan ödeveni yapacaksın. Ben de yaptım. Ama Türkiye'de öyle bir şey yok. Yani şimdi eğitimler duyuyorum maalesef. Genç psikoloji mezunlarını 300, 400, 500 kişilik alan eğitimlerini alıyorlar. Yani bu bir webinardır, bu bir seminerdir, bu bir terapötik eğitim olamaz. Asla olamaz. E ne oluyor? Aa, ben eğitim aldım. Kendini yetkin zannediyor ve o işe girmeye başlıyor. Bir de bizim Türkiye'de vardır ya yine eskiden kalan altın bilezik olsun kolunda. Yani yogaya gideceğine...
çok fazla var.
Evet. Yogaya aman normal gideceğine eğitimine git bari. E zaten orada bir şart şurt yok. Kontenjan yok. O yok. Bu yok. Hiç olmazsa bir köşede bulunsun. Çocuk piyano çalar. Ay git şey Royal Academy sınavlarına gir. Hiç olmazsa ileride hiçbir şey olmazsa piyano hocalığı yaparsın mesela. Hani ben de çocuklarımla ilgili bu süreçten geçtiğim için biliyorum. O şeye yakalanmıştım. Geri kurtardım kendini. Zevkine çalsın dedim. Yani zevkine yoga yap. Ya da zevkine nefes terapisine git. Nefes çalışmasına git diyelim. Terapi demeyelim de. Ama bizde böyle bir şey de var ya.
O da bir güvensizlik getiriyor.
Sertifika merakımız çok fazla. En ufak şey de hemen direkt onda soruyorlar. Sertifika veriyor musunuz? Sertifika nedir? Yani hemen bir o bir katılım belgesi denen şeyi biriktirmeyi de seviyoruz.
Evet, ben bazen böyle bazı LinkedIn'ler görüyorum. Böyle dünya mutfağı restoranı gibi. Yani ne yiyeceğini bilemiyorsun. Böyle o kadar çok sertifika var ki.
Evet.
Hani onu da yapmış, programlama da var, yoga da var. Evet. Oradan da mezun, bu kursu evet. Almış falan. Öyle olur ya böyle her şeyi çok yapan yerde hiç iyi bir şey yiyemezsin ya. Onu çok benzetiyorum böyle. Çünkü belli bir alanda odaklanmamış hani. Burada bunu yerim diyemiyorsun.
Doğru.
Evet, yetkinliğini değil ilgi alanlarını görmek için bence bir kriter olabilir evet. Yani. Olması gerekiyor en azından.
Evet, yani o kadar çok sertifika sahibi olan birisine o zaman biraz da şey derim yani... Maymun iştahlı mı? Daimi öğrenci mi? Yani bütün bunların hepsini bir çatıda birleştirebiliyorsa çok şahane. Bütün bunları alıp mesela bir iş merkezi açıp öyle bir şey yapıyorsa şahane. Onların hepsini biliyor ki ihtiyaçları biliyor ve bunu bir şeye dönüştürüyor, bir çıktıya dönüştürüyor. Yoksa öbür türlü içsel olarak içindeki öğrenciyi besliyor o. Ki bunda da bir kötülük yok yani. Sadece bunun böyle olduğunun farkında olması lazım.
Tamam o zaman Şeniz Hanım. Ben konuyu bir tık şeye getirmek istiyorum. Ben de bir deneyimledim bir saat, bir buçuk saat kadar. Şu anda grup terapileri veriyorsunuz. Farklı farklı konularda gördüğüm kadarıyla. Grup terapisinin normal terapiden farkı ne? Yani atıyorum neden grup terapisi veriyorsunuz? Bunun sebebi tek seansı karşılayamayanlar için daha uygun fiyatlı bir ortam olsun diye mi? Yoksa insanlar için farklı motivasyonları var mı? Ya ben hiç mesela uzun dönem bir grup terapisine katılmadım.
Şimdi grup terapisi nedir onu bir açmak lazım. Evet, hani evet. Tekerleğin icadı gibi.
Benim hiç bilmediğim bir konu yani. Şöyle de uzun süre.
Aslında bu işte hastane ortamından doğan bir terapi modeli baktığınızda yine hani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çıkan sistemler hani daha önce de birazcık varmış. Benim motivasyonum nereden geldi onu söyleyeyim. Ben işte bu hani terapi midir, kişisel gelişim midir ayrımı var ya, kendi danışanlarımla çalışırken bayağı bir kısmı psiko eğitime ayırdığımı fark ettim. Ve o zaman da kişiler kendi sorunlarını otomatik kendi kendilerine çözüyorlar aslında. Burada o onu yaptı, bu böyle yaptı ve balık tutmayı öğretiyorsunuz bir açıdan.
Psiko eğitimi açabilir misiniz biraz?
Psiko eğitim işte bahsettiğimiz aslında ilk dakikalarda kişisel gelişim. Yani iletişim nedir, empati nedir, sempati nedir? Psikolojinin hani üniversitelerdeki 101 kod temel derstir ya. Bir şekilde insan nedir, nasıl çalışır, duygu nedir, davranış nedir vesaire gibi temel bilgilerle donanmak baktığımızda. Bu da seanslarda da çok kullanıyoruz. Yani mesela bir en temel hemen ilk seanslarda danışanlarıma normalde anlattığım yansıtma denen bir kavram var. Yansıtma nedir? Eskilerin de dediği sen ne sen işte onu söylersin baktığında. Ya da eskiden seçici algılama olarak da ben gençken söylenirdi. Araba alacaksın sokaktaki arabaları görürsün. Saçını kestireceksin sokaktaki kısa saçlara bakarsın gibi. Şimdi bu insan iletişiminde, insan psikolojisinde de var. Bana bir arkadaşım gelip, şimdi mesela diyelim Ayşe diye bir arkadaşım gelip bana Zeynep'le ilgili kötü bir şeyler anlatıyorsa o zaman ben buradaki görünenin ötesine de bakabilmem lazım bu durumu proses edebilmem için değil mi? Hani mahkemelerde de davalara bir esastan, bir usulden bakılır. Bir içerikten, bir de şekil şemalden. Şimdi bunu psikoterapi sürecinde insanlara anlattığım zaman bunu bilince bu sefer mesela karşıdakini kişisel algılamam. Hani bu algılamayın. Hani bu da çok söylenen bir şey değil mi? Kişisel gelişimde özellikle 4 anlaşma kitabıyla çok bayağı popüler oldu. Öyle olunca ne oluyor? Aa, anlıyor. Diyor ki ya Ayşe bana bunu bu yüzden söyledi diyor. Aslında diyelim Ayşe orada bana bir öfke patlaması yaşadı. Ve ben de onun öfke patlamasına sert bir tepki veriyorum. Sen de ne şeysin diyorum. Ama o an görüyorsam ki Ayşe aslında patronuyla yaşadığı bir, müdürüyle yaşadığı bir sıkıntı ya da çocuğuyla ya da eşiyle ya da annesi babasıyla yaşadığı bir sıkıntı sebebiyle bana bunu yansıtmış olabilir. O zaman ben duruyorum, nefes alıyorum, üstüme almıyorum ve Ayşe'cim diyorum ya senin bir sıkıntın var galiba. Yani orada birdenbire empati duygusunu devreye sokup onun o pasını yumuşaklıkla karşılık veriyorum baktığınızda. Yani o zaman
kişisel almamak, aslında o yansıtmayı teknik olarak bilmek gerekiyor.
Aynen. Yani. O zaman da ne oluyor? Bu bunu hayatında uygulamaya başlıyor. Yani ve bunu gördüm. Hani gruba terapisine bağlayacağım ve benim seanslarımda bunlar bayağı var. Çünkü çoğu zaman dediğim gibi bilgisizlikten de bazı zorlayıcı durumların yaşandığını fark edince önce bir dedim ki yani bana da zor her seferinde aynı şeyi anlatmak değil mi? Yani bana bir terapist olarak da zevk veren bir şey değil. O zaman ben bu insanları toplayayım, bir bunları bir böyle anlatayım. Ve burada da İngilizce'de şu an health equity diye bir şey politika, sağlık politikalarında çok gündem oluyor. Bu nedir? Artan nüfusun eşit bir şekilde sağlık politikalarına erişimi veya erişememesi. Şimdi bu psikoloji alanında da var, konuştuk. 750 liraya seans veren de var. 10.750'ye de var şu an baktığınızda. Nerede ne olacağım? Bir, yine bu sağlığa adil erişim noktasından da yola çıktım. Hani ekonomik de olsun, haklısınız. Psiko eğitimi hep beraber alalım. Bir de orada çok kıymetli bir şey var. Grup sinerjisi. Çünkü çoğu insan diğerinin paylaşımından da öğreniyor ve ilham alıyor. Çünkü terapi odasında ne olursa olsun ben otorite konumundayım değil mi? Baktığınızda tabii sen bilirsin, sen bunu yapmışsındır. Yani sana söylemek kolay gibi. Halbuki orada başka birisinin aynı acıyı, aynı yollardan geçtiğini bilince farklı bir ilham oluyor. Ve orada da çok enteresan tesadüf yok. Mesela bu çarşamba günü başlayan grupta, yani grupta önce bilgi veriyorum, sonra isteyenler kişisel sorularını paylaştıktan sonra bir meditasyon yapıyoruz. Yani içe dönüş çalışması yapıyoruz, içe odaklanma. Ve sonra ikili gruplarda paylaştırıyorum. Ve çok enteresan, hep birbirinin hikayesine çok benzeyen insanlar denk geliyor ki tamamen bilgisayarın işte rastgele tuşuna basıyorum. O zaman da daha muazzam bir farkındalık yaşıyor. Ben bu hayatta yalnız değilim. O kadar kıymetli bir bilgi ki. Ve bu noktada da hani sormadınız ama peşinden söyleyeyim. Grup terapisiyle seminer ve webinar farkını da görüyorsunuz. Yani bir 50-100 kişinin toplanıp bir şeyler deneyimlediği, duyduğu, öğrendiği çalışma bir grup terapisi değildir. Terapi olabilmesi için katılımcıların birbiriyle alışveriş yapmaları gerekir, etkileşimde olmaları gerekir ve bir moderatörün de bunu yönetmesi gerekir. O yüzden de hani ünvanımın da verdiği yetkiyle hani terapisinin altını çizmek istiyorum ve o zaman da sayı azdır. En fazla 10, 12, 14 ya da hani 16 kişiye kadar çıkması önerilir.
Evet. Ya ben ilk bir garipsedim grup terapisi, böyle bir Allah Allah bu hani etik mi, böyle mi, uyuyor mu gibi düşündüm. Ama siz konuşurken de mesela hani son 2 yılda böyle en bana iyi gelen iki şey çok aslında grup terapisine benziyordu. Biri işte oyunculuk atölyesinde bir Eric Morris diye biraz böyle duygular üzerine, duyguları açığa vurmak üzerine çalışan bir adamın tekniğini çalışıyoruz. Orada çok benzer bir şey yapmıştık aslında. Yani daha tanıştığımızın ilk günü ya da ikinci gününde herkes böyle ciddi travmalarını açmaya başladı birbirine. Bir kere de benzerini, ki yine çok benzer teknikler uyguluyorlardı. Bir nefes atölyesinde yapmıştık. Ya evet, mesela o çok ayrı bir şeydi gerçekten. Hani o insanların da seninle benzer şeyler yaşadığını görmek, senin yaşadıklarını sen anlattıkça onların gözünden görmek, onların senin umduğun, beklediğin tepkilerin çok aksi tepkiler verdiğini, sana böyle senin kafandaki gibi yargılayıcı, utandırıcı bir yerden değil de daha böyle şefkatli, daha anlayışlı bir yerden yaklaştığını. Ve hep de şu da hiç değişmedi yani, hani başlangıç, ya bu insanlar kim? Bu insanlarla benim ne işim var? Biz çok ayrıyız. Bitiş, biz aynıyız yani hani hakikaten. Ve hep o değişim çok çarpıcı oluyor yani. Hani bu kadar böyle kopuk gördüğün, hani sokakta görsen yanından yürüyüp geçeceğin insanların karşılıklı açıldıktan sonra aslında ne kadar yakın hissettirdiği çok garip bir deneyim yani. Yaşından, işte sosyo-kültürel o arka planından bağımsız.
Evet, bir de farklı bir ilişki mümkün. Bunu da deneyimliyorlar. Mesela bir gruplarımdan bir tanesinde çok ağır travması olan bir kişi vardı. Ben ayrı çalıştığım için biliyordum. En son seans teşvik ettim paylaşsın diye. Çok korka korka paylaştı. Hayatında sadece birkaç kişiye paylaşmıştı ve umduğu tepkiyi alamadığını söylemişti. Umursamadılar benim bu kadar yaşadığım korkunç trajediyi demişti. Ve benden aldığı cesaretle de ağlaya ağlaya paylaştı. Ve sonra ben insanların ona geri bildirim vermesini istedim. Ama bunun bir kuralı var. Sizde uyandırdığı duyguyu paylaşacaksınız dedim. Yani nasihat yok, yargılama yok, eleştirmek yok, düzeltmek yok. Sizde ne uyandırıyor? Ve bu bambaşka bir noktaya götürdü işi. Mesela bu da iletişimin kurallarından bir tanesi. Biri bana kalbini açtığı zaman ben hemen atlıyorum otomatik olarak. Aa, sen şöyle yap, böyle yap, şu doğru, şu yanlış falan. Hemen bir nasihat verme ve akıl vermeye gidiyor iş. Halbuki iletişimin temel kuralı dinlemektir. Canın illa bir şey söylemek istiyorsa bunun için izin almaktır. Ya bu konuda benim bir fikrim var, duymak ister misin? Bu bir sınır, saygı, sınırına saygı duymaktır. Çünkü orada sana yarasını açıyor ve yine teknik olarak alfa ya da beta frekansında konuşuyor seninle. Senin orada ona söyleyebileceğini her şey çok büyük zarar da verebilir. Aa, ya ben şu an sadece içimi dökmek istiyorum. Sen hiçbir şey duyacak halde değilim. Tamam, peki ben seni dinlerim. Tabii bu arada kendimi de kontrol ederek benim onu dinlemeye kaç dakikam var? Kaç duygusal olarak ben birisinin dramını, trajedisini ne kadar taşıyabilirim, değil mi? Evet. Yani kendi sınırımın da farkında olarak. Çünkü bu sefer bu bende tükenmişlik yaratabilir.
Evet, bunu da konuşmuştuk. Evet. Öyle mi? Bazen ağlama duvarına dönüyor ya insan. Aynen. Sadece dinlediğin için.
Aynen.
Üç kişi gelip haftada üç gün sana ağlıyor ve
evet.
Şişiyorsun bir yerden sonra.
Şişmek ne kelime ya? Bunun için insan terapiye gider.
Gerçekten. Süpervizyon almaya başlıyorsun sen. Alakasız.
Sonra danışman oluyorsun bana.
Şey, konu az evvel oraya geldi. Orayı bir tekrar almak istiyorum. Hani dediniz ya, terapist aynı zamanda insan olarak da olduğunda daha etkili oluyor diye. Mesela burada çok tartışmalı şeyler olmaya başladı sanki. Çünkü o sınır nerede çizilecek tam belli değil. Ve işte bazı insanlardan şeyi duyuyorum yani. İnsanların şey çok hoşuna gitmiyor. İşte abi sürekli ben konuşuyorum, hiç söylemiyor bana. İşte bu sende ne uyandırdı hep. Yani beni şey yapıyor, konuşturuyor. Ben hani böyle söylesin bana istiyorum, duymak istiyorum diye. Bazı terapistler de bunu veriyormuş. Çok uç şeyler duydum da işte hani... İşte ne oldu, sen ayrılmadın mı o çocuktan diyen terapistler. İşte ayrılınca
o şey gibi. Oh, Anadolu Üniversitesi hani son... psikoloji muhabbetleri.
Ya, aynen ya. Röportaj adamın şeyleri gibi. Açık ya böyle şeyler de var. Bazıları hoşuna gidiyor yani. O daha hani çünkü insancıl bir bağ kuruyor. İşte bazısı daha doğal buluyor. Bazısı gerçekten hani doğrudan duyduğu için daha işine geliyor. Kolayına geliyor. Bence bazıları için de zaten onu terapiye getiren şey o sert eleştiri olduğu için yine onu karşısında bulmak hoşuna gidiyor gibi hissediyorum. Yani zaten bir ebeveyn tarafından çok sert, dandan her şey söylendiği için o hale gelmiş belki. Yine ona o şekilde konuşacak bir terapist bulunca mutlu oluyor aslında, ama hiç de sağlıklı gelmiyor yani benim kulağıma.
Sadece sert ebeveyn değil, bağımlı kişilik de diyebiliriz. Yani kendi başına karar alamayan kişilik özelliği de diyebiliriz. Orada şöyle bir konu var. Bu tamamen ekolden ekole de değişiyor. Eskiden psikanalizde danışan arkasını dönüyor. Yani divan hikayesi. Bu da aslında Freud'un kişiliğinden kaynaklanıyor. Onu da biliyoruz. Aslında hiç insan sevmeyen, huysuz yani.
Yüzünü göresim yok deyip arkasını.
Biraz öyle gerçekten. Yani bu kitaplarda anlatılıyor. Ve o işte moda oluyor baktığınızda. Ve içe dönük kişilerin de işine geliyor. Tabii şimdi buradaki terapistin kişiliği ve tarzı da devreye giriyor. Yani daha sahneyi seven, konuşmayı seven terapist başka bir ekolle çalışıyor. Ya da şimdi sosyal medyada çok konuşuyor, çok kendini gösteriyor. Ama biraz daha içine dönük, kendi içinde bazı şeyleri yaşayan bir kişilikse terapist, o farklı davranıyor. Şimdi dediğim gibi bu ekolden ekole değişiyor. Ama psikanaliz baktığınızda en az 4-5 sene süren, haftada 3 gün gitmeniz gereken, tamamen kendi söyleminizden yola çıkan bir durum. O zaman hiç bu tekniklerin hiçbir tanesi de yok. Yani bilinmiyor, edinmiyor, yeterli araştırma yok. Şimdi gelişen dünyada bir daha hızlı bir dönüşüme ihtiyacımız var. Daha hızlı bir farkındalığa ihtiyacımız var. IQ'lar ve farkındalıklar, EQ'lar, duygusal zekalar yükseldi. Ben şahsen onun şimdiki zamana çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Ama vaktiniz varsa, maddi gücünüz varsa, canınız istiyorsanız yapın.
Psikanalizden bahsediyorum.
Psikanalizden bahsediyorum. Ama mesela şimdi duygu odaklı terapiden yola çıkalım. Ben onu kullanıyorum. Orada İngilizce'de conjecture dediğimiz, yani biraz içeri bir şeyleri enjekte etme yöntemi vardır. Çünkü bilmiyorsa ona ya işte mesela içim sıkılıyor, kötü hissediyorum. Şimdi kötü hiçbir şeyi ifade etmiyor. O zaman diyoruz ki kötü nedir? Yani acı mı, suçluluk mu, utanç mı? Ne olabilir orada? Birkaç seçenek veriyoruz. Küçük çocuklara da verirler ya, hani hangi kıyafeti giyeceğin şey kazansın. O içine bakıyor bakıyor, ya bu utanç diyor. Hani direkt aa burada utanç mı var demiyoruz. Hani birkaç seçenek veriyoruz baktığınızda. O zaman orada biraz destekleyici bir sürece giriyor. Ben bunun taraftarıyım. Yani biraz yine bu da aslında küçük bir psiko eğitim gibi bir şey. Yani duyguları bilmeyen insana duygu kelimelerini öğretiyoruz. Yeni bir lisan bu. Bir küçük bir kitapçık hazırladım. Mesela danışana onu veriyorum. Film var, onu var, bunu var. Öğren de bunu nasıl tanımlayalım? Bu gerçekten yeni bir lisan. Ama burada da çok hassas bir denge var dediğiniz gibi. Bunu biraz daha eski ekol diyeyim. Yani hiç kimseyi direkt şey altında bırakmadan eski tarz hocalar onu birazcık daha yapıyor. Biraz daha otorite konumunda olup, yani daha akıl vermeyi, akıl verme, nasihat etme, psikoterapinin kuralları bilinmediği zaman biraz daha evet terapi zannediliyormuş. Şimdi öyle değil. Hakemlik yapmıyoruz ama alternatifleri gösterebiliyoruz. Bunun için de yine terapiste çok iş düşüyor. Yani bunu çok dozunda ve kişiye göre yapmayı bilmek gerekiyor. Ama ben şey yapıyorum mesela, yani danışanım bana 6 ay bir çok önemli bir sınava hazırlanıyor diyelim. Ve bunun kaygısıyla geldi, başka şeyler de yaptı. Ben o, yani o sınavı bildiğim için sınavdan bir gün önce ya iyi şanslar yarın mesajı atabiliyorum mesela, ya da nasıl geçti atabiliyorum, şey yapabiliyorum. Yani çünkü ister istemez ben de o kişiye bağlanıyorum. Yani biz de burada duvar değiliz ki, onun yolculuğuna şahit oluyorum. Duygusuz, robotik, yapay zeka değiliz ki, onun heyecanını yaşıyorum. Onunla seviniyorum, onunla üzülüyorum baktığınız zaman. O zaman o da karşılık bulduğunu hissediyor. Yani bu kişi gerçekten benimle bu yolu yürüyor hissediyor.
Evet, kurduğu bağ kuvvetleniyor.
Evet, o yol yürümek bence de doğru.
Yol yürümek.
Peki o zaman sonlara gelirken artık konuyu biraz kitabınıza getirelim.
Peki.
İçimizdeki insanlar. Bu kitap hem biraz da tabii ki ne anlatıyor, çok kısaca anlatırsanız sizin ağzınızdan duyalım. Hem de bu kitabı kimler okumalı?
Ya bence herkes okusun.
Daha demin sordum üzerine. Yani aslında biraz psiko eğitim mi içeriyor bu kitap?
Bayağı psiko eğitim içeriyor. Kitap niye yazılır? İnsanın içinde bir birikmişlik vardır. Aa, ben bunu insanlarla paylaşayım diye yazarsınız. Çok kitap meraklısıydım ben de. Önce çevirdim. Ondan sonra ya işte yine bu aslında sağlık eşitliğinden de yola çıkarak biraz farkındalık da kazandırmak için, biraz kendi kişisel tatminim için hani böyle bir kitap ortaya çıktı. Vakaları anlattım ama vakaları seçerken evet bunların çoğu etkileyici vakalar. Hani buna dikkat ediyorsunuz. Ancak öbür taraftan ilham verici olmalarını istedim. Kullandığım tekniklerle ilgili biraz bilgi de aralarda vermek istedim. Neyi neden yaptığımı da anlatmak istedim. O açıdan güzel geri dönüşler aldım. Aa burada buydu ve o zaman daha yoğun kullandığım regresyon teknikleri var kitapta. Şimdi regresyon terapisi çok tartışmalı bir konu. Belki işlediniz, belki sonra işleyeceksiniz. Bazen işte geçmiş yaşam terapisi falan diye de geçiyor. Onun 16-17 sene evvel eğitimini almıştım. Çok etkileyiciydi çünkü çok dramatik insanlarda farkındalık yaratıyordu. Geçmiş yaşam var yok bilmiyorum. Nereden ne geliyor bilmiyorum. Bir hikaye çıkıyor ve danışanın söylediğini doğru farz ederek oradan yürüyorsunuz. Yani uyduruyor ya da gerçekten var olması önemli değil. Şimdi onu birazcık daha az kullanıyorum. Yani klasik terapinin içine minik öğeleri yediriyorum. Hani bu ayrı bir konu belki. Biraz işte farkındalık kazandırmak ve aa bende de bu vardı. İlham vermek üzere yazılmış bir kitap bu.
Üçüncü baskısı çıktı şu an.
Üçüncü baskısı oldu. O da bitmek üzere. Türkiye'de kitaplar zor satılıyor. İşte sesli kitaplara girdi. Tam pandemiye de denk gelmişti. Orada onun bir şanssızlığını yaşamıştım. Şimdi kısmetse ikinci kitap var elimde. Bir iki senedir de elimde mayalanmasını, kabarmasını bekliyorum. Araf yazıyorum orada.
O ne zaman gelecek?
Bilmiyorum.
Allah'ın izniyle.
Allah'ın izniyle. Yani bu sene sonuna kadar bırakmak, bitirmek istiyorum. Çünkü onu şu an çok duyuyorum. Yani bu seçenekler dünyasında aslında sizin de dediğiniz gibi insanlar arada kalmışlığı ve sıkışmışlığı çok gelip konuşuyorlar. O konuda da hani neye nasıl bakılmalı, hani bir altyapı vermek isteğiyle bu kitapta doğdu, daha emekliyor.
Güzel oldu. Ben bir ön sipariş vermek istiyorum şu anda. Tam şu anda yeni konuştuğumuz şeyler.
Evet, evet.
Okay. Konuşsak daha çok konuşuruz ama...
bunu kısaltamayacağız böyle giderse. Atılacak çok az yer olacak. Yani
terapistler de insan dedik, podcasterlar da insan.
Şeniz Hanım, ayağınıza sağlık. Cidden soracağımız eminim çok daha fazla soru vardır. Aklımıza vardı. Gelen gelmeyen, kendimizi tuttuğumuz. Ama çok güzel sohbet
oldu.
Çok
keyifliydi, evet valla. Temel şeylere cevap aldık en azından, evet. Yani.
Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Bilen ve araştıran insanlarla konuşmak, yani söylediğinizin karşıda karşılık bulması o kadar tatmin edici bir sohbete dönüşüyor ve o kadar tatmin edici bir sürece dönüşüyor ki, o yüzden de çok ben de teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederim.
Karşılık teşekkürler.
Okey, o zaman haftaya kadar herkes kendine iyi baksın diyoruz.
Bölüm beğendiyseniz her zamanki gibi bu yani podcast hesaplarımız takip etmeyi.
Şeniz Hanım'ın da Instagram'ını söyleyelim. Orada da varsınız.
Varım. Reklam gibi olacak ama.
Yok, hayır canım, ben size etki. En azından girip bakarlar, takip ederler.
Açıklamalara bir şey yaparız.
DR.
Hyperlink koyarız.
Evet, dr.senizunal.
Tamam. Merkezde insanlar bir Instagram'a girip bakarlar eminim. Bu da takibi alırlar.
Baksın, belki yüzünüzü merak
etmişlerdir. Baksınlar vallahi, çok zaman harcıyoruz oraya bir bilgiler bir şeyler koymak için.
O zaman tekrar teşekkür ettik.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.